28. mektup, 7. mesele, 6. işaret. Şimdi bence kat'iyet peyda etmiştir ki, ekser hayatım, ihtiyar ve iktidarımın, şuur ve tedbirimin haricinde öyle bir tarzda geçmiş ve öyle garip bir surette ona cereyan verilmiş ki, ta Kur'an-ı Hakim'e hizmet edecek olan bu nevi risaleleri netice versin. Adeta bütün hayat-ı ilmiyem, mukaddemat-ı ihzariye hükmüne geçmiş ve sözler ile icaz-ı Kur'an'ın izharı, onun neticesi olacak bir surette olmuştur. Hatta şu 7 sene nefhimde ve gurbetimde ve sebepsiz ve arzumun hilafında tecerrüdüm ve meşrebime muhalif yalnız bir köyde imrar-ı hayat etmekliyim ve eskiden beri ülfet ettiğim hayat-ı içtimaiyenin çok rabıtalarından ve kaidelerinden nefret edip terk etmekliyim, doğrudan doğruya bu hizmet-i Kur'aniyeyi halis, safi bir surette yaptırmak için bu vaziyet verildiğine şüphem kalmamıştır. Hatta çok defa bana verilen sıkıntı ve zulmen bana karşı olan tazikat perdesi altında bir desti inayet tarafından merhametkârane Kur'an'ın esrarına hasrı fikrettirmek ve nazarı dağıtmamak için yapılmıştır kanaatindeyim. Hatta eskiden mütalaya çok müştak olduğum halde bütün sair kitapların mütalasından bir mücanebet ruhuma verilmişti. Böyle gurbette medar-ı teselli ve ünsiyet olan mütalayı bana terk ettiren, anladım ki doğrudan doğruya ayat-ı Kur'aniyenin üstadı mutlak olmaları içindir. Şimdi bazı dersleri bazen okuduğumuz vakit ister istemez burada Bediüzzaman'ın hayatıyla alakalı ise ondan bahsetme ihtiyacı hasıl oluyor. Üstad Seri Risale-i Nur'un çok yerlerinde iman hakikatlarını, İslam'ın esaslarını işlemiş, kendi zatından bahsetmeyi uygun görmemiş. Fakat bu gibi şeyleri bazen bahsetmekteki hikmet şu. Yani bu hizmetin sahibi olan Cenab-ı Hak elbette bunun esbabını da, sebeplerini de, altyapısını da kendisi hikmetiyle, rahmetiyle, kudretiyle hazırlamış. Benim gibi bir biçare tarafından böyle bir eserin yazılması mümkün değil. Ama nasıl ki küçük bir incir çekirdeğinden koca dağ gibi bir incir ağacını halk eylemek Cenab-ı Hakk'ın kudretinin şanındandır. Benim gibi çekirdek hükmünde olan bir zattan da böyle hayırlı bir eseri ortaya çıkarmak benim işim değil. Cenab-ı Hakk'ın işidir. Kur'an'ın malıdır bunlar diyor. Nasıl ki kuru üzüm çubuğu, üzüm taneleri kendisi yapmaz, yapamaz, mümkün değil. Ona başka birisi takmış o üzüm tanelerini. Elbette ben de böyle bir kuru üzüm çubuğu hükmündeyim. Ama Cenab-ı Hak şu hasiyetli üzüm taneleri hükmündeki risaleleri bana rahmetiyle, hikmetiyle takmış. Neden başka birisine değil de bana? Çünkü ben şiddetle talep ettim. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır diyor. Benim tek bir sermayem var, dertlenmek. Ya Rabbi bana ehli imanın iman noktasında, İslam noktasında, maneviyat noktasında kaybettikleri şeyleri tekrar senin rahmetinle, merhametinle, inayetinle Kur'an ve sünnet-i Resulullah vasıtasıyla bulabildirmeyi, kazandırabilmeyi nasip eyle diye üstadımız gece gündüz dua edermiş. Hatta Barla'dayken mesela, Barla'da hemen evinin önünde bir çınar ağacı var. Çınar ağacında da üstadımız orada bir iki abi vasıtasıyla bir yer yapmış. Hem ibadet hem dua yeri, tefekkür yeri. Burada sabahlara kadar dua edermiş. Komşular derlermiş ki ya bunun talebeleri ne kadar insafsız. Sabaha kadar hastalığı var bu zatın belli. Ağlıyor, Kimse de bakmıyor. Onun hastalığı maddi değil. Onun hastalığı manevi. Ehli imanın imanına nasıl ilaç bulabilirim diye Cenab-ı Hak'tan şiddetle talep ediyor, tazarru ediyor. Bunu yaparken de aczini son noktasına kadar ihsas ettirmeye çalışıyor, ilan etmeye çalışıyor. Bunu da etrafındaki insanlar sanki maddi bir hastalıktan dolayı ağlıyor gibi zannediyormuş. Şimdi burada bugün okuyacağımız ders şu. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin evvelki hayatı, Risale-i Nur'u yazana kadarki hayatı, Risale-i Nur'un yazılmasına bir mukaddime, bir çekirdek hükmündedir. Bunun da örneklerini veriyor. Dolayısıyla bu eserler Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle bana takılmış ama bunları da kendi hayatımı Cenab-ı Hak daha önce hazırlamak suretiyle ki çoğu da iradem haricinde diyor, bu eserleri de benim üzerime bina etti. Yoksa bunlar benim malım değildir. Benim malım nazarıyla sakın bakmayınız. Bakarsanız yanlış yaparsınız. Niye? Bana bağlanırsanız benim zatımın nurani olmadığını haddi zatında göreceksiniz. Ne gibi? Ayna misalini veriyor üstadımız başka bir yerde. Bir aynanın zatında ışık yoktur. Bu ayna bir güneşe, bir ışığa yönlendiği vakit zatında kesif ve nursuz olduğu halde oradan aldığı nur ile nurlandığı gibi ben de kendi zatımda nura sahip olmayan birisiyim ama Kur'an güneşine Cenab-ı Hakk'ın izniyle döndüm. Kur'an güneşinin nurları beni aydınlattı ve benim vasıtamla da bu asrı ve bu asrın insanlarını aydınlattı diye üstadımız hep bu manada kendi zatından nazarları Kur'an güneşine çeviriyor. Kur'an güneşinden leman eden eserlere çeviriyor. Altıncı işaret. Şimdi bence kat'iyet peyda etmiştir ki ekser hayatımın çoğu ihtiyar ve iktidarımın şuur ve tedbirimin haricinde öyle bir tarzda geçmiş ve öyle garip bir surette ona cereyan verilmiş ta Kur'an-ı Hakim'e hizmet edecek olan bu nevi risaleleri netice versin. Adeta bütün hayatı ilmiyem, ilmi hayatım, ilimle uğraştığım bütün hayatımın evreleri, devreleri mukaddemat-ı ihzariye hükmüne geçmiş. Yani bunu hazırlamaya vesile olan bir mukaddime, bir başlangıç hükmüne geçmiş. Bazen bakarsınız mesela bir bilim adamı kendisi küçüklüğünden beri başlıyor, hep böyle inceleme ve araştırmayla ömrü geçiyor. Çevresi onu anlayamaz. Bu adam niye böyle yanlış yapıyor derler. Okulda zayıf alır. Hatta okuldan kovulur. Bununla alakalı çok bilim adamlarının hatıraları vardır. Okuldan kovuluyor. Annesine babasına deniyor ki gelin bu çocuğu götürün. Başarısız, beceriksiz, kabiliyetsiz. Ama onun ruhunda farklı şeyler var. Daha sonra bakıyorsunuz ki insanlığa güzel bir şekilde faydalı olacak bir eseri, bir maddi buluşu Cenab-ı Hak onun vasıtasıyla bulduruyor. Niye? Çünkü onun ruhunda o cevheri Allah halk etmiş. Ve hayatında da bunu her zaman onu bulacak şekilde de çalışıyor. Ama insanlar onu anlamadığı için normal mutat bir insanın nazarıyla baktıkları vakit başarısız bir nazar oluyor orada. Bediüzzaman Hazretleri de hiçbir medresede doğru dürüst tutunamamış mesela. Ama Bediüzzaman Hazretleri'nin ruhunda farklı bir feveran var. Bir heyecan var. Cenab-ı Hak onu da bir şey için hazırlıyor. Mesela birkaç örnek verelim, birkaç misal. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin hayatının bu risaleleri meydana getirmek için nasıl bir ihzariye ve mukaddime başlangıç hükmünde olduğunu en evvel soyundan görelim. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri 15. mektupta şöyle bir ifadesi var. Diyor ki her asırda dini İslam'ın başında ve önünde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın soyundan gelen Ehl-i Beyt var, Ali Beyt var. Her asırda Mücade-i İslam'ın adeta kumandanları bunlardır. Bediüzzaman Hazretlerinin anne ve baba tarafından seyit olması, şerif olması bunun ilk mukaddimesi olarak görülebilir. Nasıl ki diye mesela Abdülkadir Geylani gibi bir zat ve bu manadaki seyitler kendi bulundukları asılları nurlandırmışlar. O soydan gelen Bediüzzaman Hazretlerinde Cenab-ı Hak en evvel oradan başlatıyor diye kanaatimiz var. İkincisi, anne ve babasının durumu, hem takvası, hem samimiyeti, hem güzel halleri olması ve o yerdeki insanların muhabbetlerini kazanması. Biliyorsunuz arkadaşlar, çocuk terbiyesi için herkes farklı bir şey söylüyor. 1 yaşında başlar, 2 yaşında başlar, 3 yaşında başlar, 4 yaşında gibi. Oysa bazıları anne rahmindeyken çocuk eğitim başlar diyorlar. Bir anne, bir baba çocuğuyla konuşsun, aklı anlamasına ihtiyaç yok. Onun ruhunun, onun kalbinin, hissiyatının bir şeyler anlaması lazım. Ve onu hazırlayın. Ona Kur'an dinlettirin. Ona dualar dinlettirin. Ona güzel şeyler anlattırın. Fakat bundan daha evvelde başlatanlar var. Babanın anne seçmesinden, annenin de baba seçiminden başlar diyenler var ki biz de buna katılıyoruz. Yani bir baba kendisine eş ararken eş kendisi için aramayacak. Çoluk ve çocuğunu Allah nasip ederse anne adayı araması gerekiyor. Bir anne de kendisine eş aramayacak. Allah'ın kendisine nasip edeceği nesle hayırlı bir baba araması icap ediyor. Yoksa bencillik ve egoist olur yani. Dolayısıyla bu manada baktığımız vakit Bediüzzaman Hazretlerinin annesi ve babasının Risale-i Nur'u meydana getirmesindeki fonksiyonuna baktığımız vakit bunu ilk keşfeden Muhammed Nur isminde üstadımızın bir hocasıdır. Seyyid Muhammed Nur ya da Seyyid Nur Muhammed diye geçiyor. Bu zat-ı muhterem Bediüzzaman Hazretlerindeki hem zeka hem akıl kabiliyetini gördükten sonra bu normal birisi değil diyor. Ve Bediüzzaman'ın ailesini bizzat görmek için 7 saatlik bir yolculuğu, yayan yolculuğunu göze alıyor. Bir iki kişi yanına alıyor ve gidiyor. O zaman annesi evde. Mirza Efendi evde yok. Sizi burada ağırlayayım diyor. Kendi bahçelerindeki bir ağacın altına alıyor misafirleri ve babasını bekliyorlar. Babası geldiği vakit, affedersiniz, hayvanlarının yani öküz ve ineklerinin ağızlarını kapattığını görüyor. Diyorlar ki niye böyle yaptın? Biliyorsunuz diyor, bu hayvanlar akıllar olmadığından dolayı insanların, buradaki köylülerimizin bağlarına, bahçelerine dalıp onların ürünlerinden yiyebilirler. Dolayısıyla kazançlarımıza haram girebilir. Binaenaleyh bunların ağzını kapattım ki haram bizim evimize girmesin. Normal bir şey değil bu. Annesine soruyorlar, Saidi nasıl yetiştirdin? En evvel çocuğu ben karnımda hissettiğim vakit abdestsiz yere basmamaya elimden geldiği kadar gayret ettim. Arkadaşlar, bakın çocuğu hissettiğinden beri abdestsiz yere basmamaya çalışan bir anne. Peki doğdu, abdestsiz elimden geldiği kadar süt emzirmemeye çalıştım Saidime diyor. Bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Dolayısıyla bir insan eş ararken böyle bir eş aradığı vakit, baktığınız vakit belki ilmi yoktur bu kadıncağızın, annemizin. Belki de bu manada bir medrese eğitimi görmemiştir. Ama ahir zamanda ihtiyar kadınların dinine tabi olduğunuz bir anındaki hadis-i şerifi üstadımız bize naklediyor. Aleykum bi dinil acayiz. Dolayısıyla böyle bir kadıncağızın evladı elbette ahir zamanı nurlandıran zatlardan birisi ya da birincisi olacak. Bediüzzaman'ın kendi ifadesiyle annesini anlatan bir bahis var. Hanımlar Risalesi diye bir şey var, 24. lema. Burada şu ifadeyi kullanır. Ben 80 senelik bu ömrümde 80 bin muallimden ders aldığım halde kat'iyetle ifade ediyorum ki en müessir dersimi rahmetli validemden aldım. Onun bana küçüklüğümde verdiği dersler ruhuma birer çekirdek hükmünde saplandı. Ve bundan sonra yazdığım risaleler ve yaptığım işleri o çekirdekten kuvvet alarak yaptım arkadaşlar. 80 bin muallimden ders alan Bediüzzaman'ın en müessir hocası, öğretmeni kendi annesi. Onun için anneler orada ders veriyor. Siz de çocuklarınızın birinci muallimisiniz. Sakın yaptığınız hatalar çocuklarınızın daha sonra büyük hatalar yapmasına vesile olmasın. Dikkatli olun diyor mesela. Şimdi buradan başladığımız vakit belli bir zaman sonra Bediüzzaman Seri 3 aylık bir tahsil alıyor. Bütün tahsil hayatım budur diyor. Ondan sonra artık bunun üzerine bina diyor. Bu 3 aylık tahsil hayatında bunun 2 versiyonu var. Niye 3 aylık? Çünkü öyle bir zaman gelecek. Şimdiki Osmanlı döneminde ve bundan evvelki asırlarda 15 sene talim için gidilen medreseler olmayacak diyor. Demek ki daha kısa bir zamanda bu işi halletmek icap ediyor. İki ilim vardır. Ulum-u Aliye ve Ulum-u Aliye. Yani alet ilimler, işte bu manadaki gördüğümüz gramerik diyelim mesela dersler, alet dediğimiz dersler ve bunların üzerine bina edilen yüksek ilimler, Ulum-u Aliye, yani hakaik-i imaniye ve İslamiye dersleri. Gidiyor bir zat, 15 sene alet derslerini alır, ondan sonra der ki artık oturayım, iman hakikatlarının mütalasını, müzakeresini yapmaya çalışayım. İşte bu Ulum-u Aliye dediğimiz şey, Bediüzzaman Seri 3 ayda alıyor. 15 senede alınan dersi. Bu çok mühim. Peki bu 3 ayda ne aldı? Dinin esaslarını anlatacak anahtarları aldı. Birincisi, usul dediğimiz derslerin esasını alıyor. Cem'ül Cevami diye bir kitabı tamamıyla mütalaa ediyor. Günde 200 sayfa arkadaşlar mütalası var. Bununla beraber Şerhül Mevakıf ve Şerhül Mekasıt iki tane kitabı Bediüzzaman Seri alıyor ve bunları da hem mantık hem de kelam dersini almak suretiyle tetebbü ediyor, mütalaa ediyor. 3 aylık şeyde temeli ve esası alıyor. Ondan sonra ne yapıyor? 90 cilt kitap ezberliyor. 90 cilt kitap, yani mütalaa ettiği, müzakere ettiği, okudu değil. Tamamıyla hafızasına aldığı 90 cilt kitap var. Ve şu ifadeyi kullanıyor. Mahfuzatım olan 90 cilt kitabı her gün 3 saat tekrarlamak suretiyle 3 ayda devrediyordum. Belli bir zaman sonra bunların hepsi birer basamak oldu. Ve bu basamaklarla çıktım. Bunlar vasıtasıyla çıktım. Kur'an'a ulaştım. Gördüm ki her bir ayeti Kur'an kainatı ihata ediyor. Bakın, mukaddemat-ı hayatı, hayatının başlangıcı eserleri yazmasına nasıl vesile olmuş? 90 cilt kitap her gün tekrar ediyor. Başka eserler de, fenli kitaplar da bu manada üstadımız devamlı tetebbü etmiş. Ve bunları basamak yapıyor, Kur'an'a çıkıyor. Kur'an'ın her bir ayetinin kainatı ihata ettiğini müşahede ediyor. Ve bunun üzerine eserini Cenab-ı Hakk'ın izniyle, keremiyle telif etmeye başlıyor arkadaşlar. Yani biz okurken böyle haşa normal bir alim gibi ondan sonra işte diyelim okumuş, bize aktarmış değil. Belli bir zaman sonra nakilleri bırakıyor. Öteki kitapları artık tamamıyla mütalaa etmekten bir mücanebet geliyor kendisine. Artık bunlardan uzaklaşma ihtiyacı hissediyor. Niye? Doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i Resulullah bana üstad-ı mutlak olmaları içindir diyor. Artık nakille işi kalmıyor. Elhamdülillah. Üstad Bediüzzaman Seri Rusya'ya sürülüyor. Peki bu da hayatının başlangıcı. Eserlerine nasıl tesir etmiştir? Orada küfrün en kesif noktalarını görüyor. 2,5 sene Rusya'nın bütün dünyaya manevi bir ejderhayı üretmeye başladığı tarihlere rast geliyor. Ve orada o ejderhanın tamamıyla ne kadar müessir olacağını müşahede ediyor. Allah ruhuna bunu hissettiriyor. Geldiği vakitte bütün mesaimi iman üzerine teksif ettim, odakladım ifadesini kullanacak. Niye? Çünkü bu zamanda en büyük mesele bu. Artık bundan sonra ayrıntılarla, füruatlarla uğraşmak değil, esasla uğraşacağız. Yani dinimiz bir bina gibi olsa, bu binanın temellerine artık ilişiliyor, sarsılıyor artık bunlar. Yani daha önce diyelim mesela, misal diyorum, bir ok vuruluyor, binanın bir tarafına, bir silah kurşun sıkılıyor, binanın bir tarafına, bir bomba vuruluyor, binanın bir tarafına diyelim. Tekrar tamir etmek mümkün ama şimdi o binanın temellerine, Esaslarına ilişme var artık yani. Bir ağacın köklerine ilişiliyor artık. Ne yapacaksın peki? Kökleri sağlamlaştıracaksın. Binanın temellerini sağlamlaştıracaksın ki bu binada durulabilsin. Yani burayı bir boyatalım. Buranın işte şu ihtiyacını görelim değil yani. Onlar artık gitmiyor yani. Ha. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu ülkede sürgün gönderilmiş. Peki niye? Buradan da bir şey görüyoruz. Ruhunu Cenab-ı Hak terbiye ediyor. Bu insanların Müslüman olduğu halde ihtiyacını gör diyor. Ve kendi ifadesiyle kafir Rus'un 3 senede bana yapmadığını bu ülkedeki vatandaşlarım, güya dindaşlarım 3 ayda bana çektiriyor. 3 günde bana çektiriyor. O zindanlar, o mahkemeler, o esaretler, o sıkıntılar mesela. Başka bir şey görüyoruz. Küçüklüğünden beri Bediüzzaman Hazretleri sadaka ve hediye gibi şeylere devamlı uzak durmuş. Yani ruhunda bir şey devamlı onu uzak durdurmaya çalışmış. Peki bu niye? Bu zamanda laşkalaşmış olan bir şey var. Hocalar, şeyhler, alimler devamlı insanlardan hediye adı altında Allah muhafaza öyle şeyler almaya başladı ki şahsına. Bunu en küçük hediyeyi reddetmek suretiyle de Bediüzzaman Hazretleri ne yapıyor? Kendisinden, cemaatinden ve bütün Müslüman liderlerinden uzak durması gerektiğini hissettiriyor. İşte Cenab-ı Hak onun ruhuna böyle bir şey veriyor. Demek ki bu asırda bir mümin hiç kimseye el uzatmayacak diye o dersi hem ruhunu alıyor hem de talebelerine ve ehli imana kazandırmaya çalışıyor. Yani baktığımız vakit her bir olay ileride eserine yansımak, cemaatine ve Müslümanların hem liderlerine hem de cemaatlerine yansıyacak şekilde bir terbiye görüyoruz. Ve Bediüzzaman diyor ki eserim yazdırılmışsa bunu Cenab-ı Hak daha önce benim ruhumu ve kalbimi terbiye etmek suretiyle buna bir mukaddime, bir başlangıç, bir çekidekümde ruhuma bunları nasip etti diyor. İradesinin haricinde. Elhamdülillah. Sakal bırakmaması. Niye sakal bırakmıyorsun? Çok kişi tenkit ediyor oturduğu yerde mesela. Diyor ki küçüklüğümden beri %80 sakal bırakmayan insanlar arasında bulundum. Yani hizmet ettiği kesim. Eğer sakal bıraksaydım keseceklerdi. Kesselerdi dayanamayacaktım. Hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'ye mühim bir zarar olacaktı. Biz bunun hata olduğunu kabul ediyoruz diyor. Bir hata savunulmaz. Ama böyle bir hikmetten dolayı bu sakal bırakmama durumu olmuş. Ama inşallah yapılan bu kadar iman ve Kur'an hizmeti buna kefaret olur diyor. Evliliği üstadımız yine Cenab-ı Hak ona mani olmuş. Peki niye? Çünkü evli olan bir insan, çoluk çocuk sahibi olan bir insan Bediüzzaman'ın hayatında gösterdiği fedakarane çıkışları kolay kolay yapamaz. Hepimiz babayız ya da bir ailenin mensubuyuz. Bunu daha rahat bir şekilde görebiliyoruz. Cenab-ı Hak ona öyle bir şey yaşatmış ki kalkıyor herkese rahat bir şekilde meydan okuyor. Ne arkasına, ne önüne, ne sağına, ne soluna baktığı vakit korkacağı hiçbir şey yok. Korku elimden tutup beni hiçbir hizmetten men edememiş ve edemiyor diyor. Ama böyle bir şey olmuş olsaydı muhtemeldir ki belki de Bediüzzaman Hazretleri ailesini düşünmekle bu hizmeti imaniye Kur'an'dan mahrum kalacaktı. Cenab-ı Hak başka insanlara yaptırırdı. Bilemiyoruz. Dolayısıyla bu da o ruhu hazırlamanın bir şubesi gibi görünebilir. Hatta şu 7 sene nefhimde ve gurbetimde ve sebepsiz ve arzumun hilafında tecerrüdüm ve meşrebime muhalif yalnız bir köyde imrar-ı hayat etmekliyim. Hayat geçiriyor bir köyde Bediüzzaman Hazretleri. Ve eskiden beri ülfet ettiğim hayat-ı içtimaiyenin çok rabıtalarından ve kaidelerinden nefret edip terk etmekliyim. Yani Bediüzzaman Hazretleri artık bakıyorsun ki içtimai hayatta insanlar ona teveccüh ediyor. Kendisi gidiyor, Sarıyer'de bir halvethane buluyor kendisine. Orada zikirle meşgul oluyor mesela. Ondan sonra Van'da gidiyor Erek Dağı'nda. Orada birkaç tane talebeyle hayat geçiriyor. Yani yüzlerce, binlerce insanlarla beraber olayım. Onlara şöyle yapayım, irşad edeyim. O şeyi Cenab-ı Hak onun ruhundan alıyor. Niye? Çünkü ileride yalnız kalacak bu zat. Ona ruhu hazırlamaktır yani. Çok enteresan şeyler yani. Tesadüf yok. Elhamdülillah. Doğrudan doğruya bu hizmeti Kur'aniyenin halis, safi bir surette yaptırmak için bu vaziyet verildiğine şüphem kalmamıştır. kendisine gelen ziyaretçilere Bedüzzamseri dış kapının üzerinde bir yazı yazdırmış. Benimle görüşmek isteyen Risale-i Nur okusun. Risale-i Nur okuyan benimle görüşmekten daha fazla, 10 kat daha fazla fayda görür. Ondan sonra bu manada çok ciddi manada hizmetle alakalı bir mesele olmazsa kimseyle de Üstad Bedüzzamseri görüşmezmiş. Niye? Halisane, muhlisane hizmet etmek. Şahsımı nazarlardan çekip doğrudan doğruya nazarları eserlere vermek. Hatta ömrünün sonunda da kabrinin bilinmemesi için Cenab-ı Hakk'a yalvarmış, dua etmiş. O dua da kabul edilmiş. Bu da çok garip yani. Dua ediyor, ya Rabbi benim mezarım bilinmesin ve duası kabul ediliyor. Niye? Çünkü insanlar gelecek, hayatımda benim elimi öptükleri vakit nasıl ki rahatsız oluyorsam, vefatımdan sonra da birileri gelip bu manada bazen teveccüh, bazen tevessül, bazen farklı bir şey, bazen ağacımın bulunduğu yere bir çaput bağlama gibi bir şey. Elbette bunlar da beni hayatımdan sonra da rahatsız edecek diye Cenab-ı Hakk'a yalvarmış. Ya Rabbi benim mezarım bilinmesin. O kadar enteresan ki doğrudan doğruya nazarlar şahıstan çekiliyor. Şahs-ı maneviye cemaate ve şahs-ı manevinin yol haritası hükmünde olan Risale-i Nur'lara nazarlar çevriliyor. Elhamdülillah. Hatta çok defa bana verilen sıkıntı ve zulmen bana karşı olan tazikat perdesi altında bir desti inayet tarafından merhametkârane, Kur'an'ın esrarına hasrı fikrettirmek ve nazarı dağıtmamak için yapılmıştır kanaatindeyim. Bak şu enteresan ya. Yani bana bu kadar sıkıntı veriliyor. Tecid-i mutlakta mutlak yalnız olarak beni bir odada bırakıyorlar. Kimseyle görüşemezsin diyorlar. Bunun sebebi ne? Tamamıyla ve tamamıyla iman hakkı atlanına ben burada nazarımı teksif edeyim, odaklayayım, kimseyle muhatap olmayayım, şunun dedikodusu, bunun şusu, bunun busuyla meşgul olmayayım, tamamıyla Kur'an'a muhatap olayım. Yani ehli dünya zulmen yapıyor ama Kur'an'ın, Cenab-ı Hakk'ın ya da Efendimiz Aleyhisselam'ın diye mesela inayetinin tezahürünü görüyoruz. Yalnız kal, tamamıyla ruhun Kur'an'la yoğrulsun. Sünnetle yoğrulsun. Başka bir şey senin ruhuna bu manada bir renk vermesin. Çünkü hadiseler bizi ne yapıyor? Etkiliyor ister istemez. Hatta bu da çok enteresan. Eskiden mütalaya çok müştak olduğum halde. Mütalaya yaparmış kitapları, okurmuş, tetebbü edermiş. Mütalaya çok müştak. Sadece 90 cilt kitabı ezberlemiş bir Bediüzzaman. Bütün sair kitaplar mütalasından bir men, bir mücanebet, uzak durma ruhuma verilmişti. Artık bir kitabı elime alıp da okuma gibi bir durum yok artık. Ruhum istemiyor. Ama daha önce böyle su içer gibi alıp kitap tetebbü eden, mütala eden, müzakere eden bir şahıs. Peki niye? Yine tek bir üstadı burada görmek için. Kur'an'ı alıyor aşkla, şevkle. Farklı bir kitabı alıyor. Ruh istemiyor. Kalp istemiyor. Niye? Sen bu kitaplarla şimdiye kadar artık alacağını aldın. Bunları basamak yaptın. Kur'an'a çıktın. Artık bundan sonra kaybedecek vakit yok. Doğrudan doğruya Kur'an'ın nurlarını al. İnsanlara, insanlığa, bu asra ve gelecek asırlara Allah'ın izniyle, keremiyle ulaştır. Ve bunları hiçbir şeyin karşılığında yapma ki insanların kalplerinde, akıllarında, hislerinde, hatta nefislerinde sana karşı kimsenin herhangi bir şey olmasın. Parasız kalıyor. Kendi yorganını sattırıyor arkadaşlar. Ve yorganını tekrar kiralıyor. Diyor ki gel diyor her gün diyor paranı benden al git. Burada da ayrı bir mana. Bunu kime söylüyor? Çaycı Emin abiye. Diyor ki gel kardeşim diyor. Her gün diyor bu yorganın kirasını benden al git. Her geldiğinde de ona bir iman dersi veriyor. Bir risale veriyor gönderiyor. Çünkü kimse yanına bırakmıyorlar zaten. Yani burada da strateji dediğiniz vakit yani stratejinin en böyle güzel hallerini de müşahede etmek mümkün yani. Elhamdülillah. Hem kimseye elini uzatmıyor, bana yardım et demiyor. Talebesi bile olsa al kardeşim yorganımı al diyor. Hem de diyor bana kirala ama kirayı her gün gelip alacaksın. Aylık yok. Niye? Çünkü her gün geldiğinde ona bir ders verecek, bir eser verecek. Git bunu arkadaşlara dağıt diyecek. Başkaları gelemediğinden dolayı böyle bir yolla böyle güzel bir hizmeti de yapıyor. Elhamdülillah. Böyle gurbette medar-ı teselli ve ünsiyet olan mütalayı, kitap okumalarını, müzakerelerini bana terk ettiren, anladım ki doğrudan doğruya ayat-ı Kur'aniyenin üstadı mutlak olmaları içindir. Zaten İmam Rabbani Hazretleri'nin kitabını da kendileri tefeül etmek suretiyle. Tefeül ne demek? Şahıslar, zatlar alır şöyle bir kitabı, mübarek bir kitabı. Açıyor, Bismillah, inşallah benim diyor durumuma, ondan sonra sıkıntılarıma uygun bir ders çıkar. Okuduğu vakitte kendisine bu manada bir ders çıkarmaya çalışır. Bediüzzaman'da almış Mektubat-ı Rabbani'yi. Bismillah demiş, tefeül etmiş. Bana bakalım ne çıkacak. İki mektup var yan yana. Mirza Bediüzzaman'a mektup. Başka yerde bu mektuplar yok. Yani hani kitabın çok ilerinde olsa tesadüfen çıkmayacaksın. Bediüzzaman senin babasının ismi Mirza, kendisi de Bediüzzaman. Ve orada ısrarla ona tevhid-i kıble et diyor. Ne demek? Tek bir kişinin yolundan git. O da diyor ki şimdiye kadar okuduğum kitaplar, ondan sonra müzakere ettiğim kitapların hocaları, şeyhleri, alimleri her birisi kendisi kendi alanında çok değerli. Ama bunun arkasından gitsem bunları nasıl terk edeyim? Bunun arkasından gitsem bunları nasıl terk edeyim? Bunun arkasından gitsem bunları nasıl terk edeyim? Orada da diyor hayrette kaldım diyor. Ondan sonra tahayyürde kaldım diyor. Ne yapacağımı bilemeyecek duruma geldim diyor. Sonra anladım ki bütün bu yolların başı, bütün bu muslukların başı, esası Kur'an-ı Hakim'dir. Kur'an-ı Hakim'e diyor, belli ki İmam Rabbani Hazretleri bana gaybi bir emirle bu tefeülden yol gösteriyor ki git Kur'an'a tabi ol, ta ki bütün hepsinin güzelliğini ancak orada bulursun diye. Burada da bütün kitaplardan, onların mütalalarından bir men geliyor kendisine, bir uzak durma hissi geliyor kendisine. Niye? Ayat-ı Kur'aniyenin, esasat-ı Kur'aniyenin üstadı mutlak olmaları içindir. Elhamdülillah. Hem yazılan eserler, risaleler, ekseriyeti mutlakası hariçten hiçbir sebep gelmeyerek ruhumdan tevellüt eden bir hacete binaen ani ve def'i olarak ihsan edilmiş. Öyle bir eser ki birisi gelip de demiyor ki kardeşim ya da hocam ya da üstadım ya da seyda şöyle bir eser yaz demiyor. Başlıyor Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetillah. Keyfe yuhil arda ba'da mevtihe. İnne zâlike le muhil mevte. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Eğirdir gölünün kenarında. Bunu okuyor 40 defa. Bazı abiler de 500 defa diyor. Ondan sonra da yaz kardeşim diyor. Haşr Risalesini yazıyor. Ve bu eserin yazılması tam ehli küfrün haşri inkar etmek üzere tertiplediği bir sürü konferans, seminer tertipleyecekler. Milli eğitimlerde, çeşitli yerlerde eser yazacaklar yine çocukların ruhlarını bozmak için. Tam o vakte rast geliyor. Şimdi ne demek? Cenab-ı Hak bir ruhu hazırlamış ve zamanı geldiği vakitte o ruhtan bu eserleri döktürüyor. Yani burada onu kıskanmanın bir manası yok. Onun aleyhinde konuşmanın bir manası yok. Cenab-ı Hak bir insana nasıl ki maddi bir şey nasip ediyor, demek ki Cenab-ı Hak ona öyle bir şey nasip etmiş diyorsun. Niye kıskanayım ben? Ben de çalışayım, ben de bir şeyler kazanayım mesela. Aynı şekilde manevi alanda da böyle. Yani Cenab-ı Hak niye İmam-ı Gazali'ye verdi de bana böyle bir şey vermedi deyip kıskanmanın ne manası var? Elinden gelse sen de Allah'ın sana verdiği sermayeyi, maddi manevi neyse, onları kullan, sen de bir şeyler yapmaya çalış. Cenab-ı Hak da sana ne uygun görürse onu kazanmaya çalış yani. Yani Bediüzzaman aleyhinde bazıları işte bu eserleri tenkis etmeye, küçültmeye, düşürmeye çalışıyor bazıları. Karışma öyle yapma. Sen kendi eserini büyütmeye çalış. Mesela. Ya da eğer mümkünse gel bu eserlerle imana, Kur'an'a, dine kuvvet vermeye çalış. O zaman senin yaptığın hizmetler birden bine çıksın kıymet olarak, değer olarak, sevap olarak mesela. Çünkü bu zaman cemaat zamanıdır arkadaşlar. Yalnız başına kalan kimse, kim olursa olsun, bu zamandaki bize saldıran şahs-ı maneviye, küfrün o cemaatine mağlup olmaya mahkumdur. Kim olursa olsun, en büyük dahi de olsa, küfrün şahs-ı manevisine, cemaatine karşı dayanması mümkün değil. O zaman ne yapacaksın? Sen de şahs-ı maneviyle, cemaatle çarpışacaksın. Niye? Çünkü bu zamanın silahı budur. Birileri grup olarak geliyorsa sen yalnız başına çıkamazsın karşılarına. Sen de grup olarak çıkman lazım. Cemaat olarak geliyorsa cemaat olarak. Manevi bir silahla geliyorsa maddi silahla gitmen mümkün değil. Mesela 12 Eylül evvelini bilen abilerimiz bilir. Birileri çıkardı. Ondan sonra küfürle alakalı, itikatla alakalı bazı şeyler getirdi ortaya. Ben görmediğime inanmam gibi. Şimdi bu adamın hastalığı manevi. Sen bunun kafasına bir tane balyoz indirmekle tedavi etmiş olmazsın. Düşmanlığını artırırsın. Ne yapacaksın buna? Manevi hastalığa karşı manevi ilaç vereceksin. Hastalığı maddi ise ilacı maddidir. Hastalığı manevi ise ilacı manevidir. Ya. Onun için elhamdülillah biz doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Cemaatlerin aleyhinde konuşmak yanlış diyor. Bakın Bediüzzaman. Madem ki imanı var, o noktada kardeşimiz var, kardeşimizdir diyor Bediüzzaman arkadaşlar. Ondan sonra bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır diyor arkadaşlar. Bu çok mühim bunlar. Yani hak olan tarikatlar, hak olan cemaatler Kur'an'dan besleniyor. Sakın sakın şahıslarının hatalarından dolayı onlara saldırmayın. Onları vurmayın. Çünkü niye? Karşımızda ittihad etmiş küfür cereyanları var. Onlarla mücadele edin. Şu gariban Müslümanlarla niye uğraşıyorsun? Onun için şu anda Türkiye'mizde, ülkemizde ve bütün alemi İslam'da hatta bütün dünyada bizim Müslümanlar olarak şuurlu olmamız gerekiyor. Bütün hak cemaatleri, bakın kendisine cemaat diyen yanlış çalışan gruplar bahsimizden hariçtir. Onlar zaten cemaat değil onlar. Bütün hak cemaatler ve tarikatlar şahsi hatalarını nazara almadan bizim kardeşimizdir diyeceğiz. Elimizden gelirse lütufla ıslahına çalışacağız. Başta şahsımızın, başta çevremizin yani. Onun için Bezansi'nin böyle sütun hükmünde bazı temel kaide ve kuralları var ki bizim için bunlar vazgeçilmez esaslardır. Ve Müslümanlarla beraber çalışmanın da temellerini oluşturuyor bu ifadeler. Onun için dikkatli olacağız. Müslüman cemaatler halinde konuşmak yanlıştır, yasaktır bizde. Ya madem ki imanı var, o noktada kardeşimizdir. Nur cemaati içerisinde çok gruplar var. Bunların her birisinin böyle olması hikmeti ilahiyenin tensibiyle oluyor. Nasıl ki şu vücudum içerisinde gözüm var, Allah'ın hikmeti bunu gerektiriyor. Ruh görmesi lazım. Kulak işitmesi lazım. Bu ruhun ihtiyacını görüyor. Dil tatması ve konuşması lazım. Ruhun bir ihtiyacını görüyor. Akıl düşünmesi lazım ilahir. Bunların hepsi olması lazım mı? El cevap lazım. Aynı şekilde İslamiyet de bir bina, bir vücut gibi, bir bina gibidir. Burada da şubeler olacak. Birisi göz gibi, birisi kulak gibi, birisi dil gibi, birisi beyin gibi, birisi kalp gibi, birisi el, birisi ayak gibi çalışacak. Bunların birbirlerine olan bir şey yoktur, düşmanlığı yoktur. Alternatif de değiller. Tamamlayıcı hükmündedirler bunlar yani. İşte bunlar elhamdülillah biz Risale-i Nur'dan alıyoruz. Ve Risale-i Nur da Kur'an'dan aldığı için Kur'an'ın bize bu asra bakan bir dersi, bir veçesidir. Cenab-ı Hak anlayabilmeyi nasip eylesin. Bunu hepimiz akılla biliyoruz ama uygulama noktasına geldiğimiz vakit bazılarımız bazen sınıfta kalabiliyoruz. Bazen nebati bir his hakim oluyor bizde. Maalesef silahımızı düşmana yönlendirmemiz gerekirken dostumuza yönlendiriyoruz. Düşmana vurmamız gerekirken dostlarımıza vuruyoruz. Hem onun gücünü kırıyoruz hem kendi gücümüzü. Üstadımız bir yerde çok güzel bir ifade kullanıyor. Alevilerle Ehl-i Sünnet'i anlattığı yerde ehli dalaletin şehnidir. Bir aletle başka bir aleti kırar, sonra döner, o aleti de kırar. Öyleyse ey Aleviler ve ey ehli sünnet vel cemaat dikkatli olun. Ehli dalalet Alevileri kullanıp Sünnileri vuracak, Sünnileri kullanıp Alevileri vuracak. Ondan sonra da hangi aletle kimi kırmışsa sonra da dönecek o aleti de rahat bir şekilde kıracak. O zaman benimle ehli imandan bir cemaati niye değil mi yani? Dikkatli olmak lazım. Allah muhafaza eylesin. Hem yazılan eserler, risaleler, ekseriyeti mutlakası hariçten hiçbir sebep gelmeyerek ruhumdan tevellüt eden bir hacete ihtiyaca binaen ani ve def'i olarak ihsan edilmiş. Sonra bazı dostlarıma gösterdiğim vakit demişler, şu zamanın yaralarına devadır. Şu zamanın yaralarına devadır. İntişar ettikten sonra ekser kardeşlerimden anladım ki tam şu zamandaki ihtiyaca muvafık ve derde layık bir ilaç hükmündedir. Uhuvvet Risalesi, İhlas Risaleleri, Haşir Risalesi, Allah'a imana dair risaleler, felsefeyi çürüten ve esassız olduğunu ilan eden eserler tam bu zamanın dertlerine devadır demişler okuyan insanlar. Biz de hepimiz vicdanımızda bunu hissediyoruz. İlk Hirsay Nur'u tanıdığımızda üniversitede, şimdi bakın bir arkadaş gelip bir şey anlatıyor. Çok garip, ilk defa duyuyoruz. Anadolu'dan gelmişiz. Gidiyorum arkadaşa anlatıyorum, diyorlar ki gel sen de şu dersi okuyalım. Bakıyorum, tam adamın sabah anlattığı şeye muvafık bir yer. Başka bir problem duyuyoruz bir yerden. Gelip arkadaşa diyorum ki ya bugün böyle böyle bir şeyle karşılaştık. Oo hiç merak etme gel şuraya oku. Fesubhanallah. Ya Bediüzzaman Hazretleri her şeye mi cevap vermiş böyle? Bazılarına doğrudan, bazılarına dolaylı. Mesela Seyrangah'ta deizmi işlemiş arkadaşlar. Bakıyorsunuz ki deizm şu anda liseler arasında, liseli gençler arasında moda gibi yayılıyor. Ama elhamdülillah bu kadar videonun temelinde, esasında Risale-i Nur'un hep ya izahları var, ifadeleri var. Başka bir dert çıkıyor, ateizm. Risale-i Nur baştan sona elhamdülillah ateizmin önünde engel olacak, sur oluşturacak eserler, risaleler. Başka birisi gel diyor ki evet bu dünya hayatını Allah yaratmış ama ahiret yok. Ahiretin delillerine dair istediğin kadar deliller. Başka birisi gelip diyor ki işte diğer mesele haşa Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezeli değil. Cenab-ı Hakk'ın ilminin ezeli olduğuna dair mükemmel deliller. Kaderle alakalı birisi size bir soru sorar ki şimdiye kadar buna kimse cevap vermemiş de diye ekliyor sorunun arkasında. Oturup ona cevabını verdiğin vakit yani ikna olmasa da ilzam olup susuyor. Bunu elhamdülillah hepimiz yaşamışız. Ve bütün dünyada da arkadaşlarımız çok güzel yaşamışlar. Şu anda da aramızda yurt dışında bulunan yıllarca da eğitim vermiş olan abilerimiz var. Onların da bu manada hatıraları yani dinlenirse çokça vardır. Elhamdülillah. Ateist insanların nasıl bu hakikatler karşısında eridiğini, nasıl sustuğunu, bazen nasıl teslimi silah ettiğini müşahede ediyoruz. Bediüzzaman Hazretleri bir medrese hocası, medrese talebesi. Peki bunlar nereden? O ruha Allah o ihtiyacı hissettirmiş. Zamanı geldiği vakitte ayet-i kerimeler üstad olmak suretiyle ayet-i kerimelerden o dersi arıyor ve insanlığa kazandırıyor. Şu anda 55'e yakın dilde tercümeleri yapılmış elhamdülillah. İşte ihtiyar ve şuurumun dairesi haricinde mezkur haletler, yukarıda anlatılan haletler ve sergüzeşti hayatım, hayatımın geçmiş olan halleri ve ulumların, ilimlerin envalarındaki, çeşitlerindeki hilaf-ı adet ihtiyarsız tetebbuatım böyle bir netice-i kutsiyeye müncer olmak için kuvvetli bir inayet-i ilahiye ve bir ikram-ı Rabbani olduğuna bende şüphe bırakmamıştır. Allah'ın inayeti ve rahmetiyle bu gibi şeylerin bana kazandırıldığına bende kesinlikle şüphe bırakmamıştır. Peki bu gururunu mu, enaniyetini mi okşamış yoksa şükür damarını mı? Kesinlikle şükür damarı tahrik olmuş ve her zaman Cenab-ı Hakk'a şükreden her sıkıntıda da bu sıkıntıya benim tahammül etmem lazım, şükretmem lazım. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bana verdiği bu kadar nimetler içerisinde bunların hiçbir ehemmiyeti, hiçbir kıymeti asliyesi yoktur diye Bediüzzaman Hazretleri bunları şükürle karşılamış ve hayatında da bunu her zaman sergilemiştir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavatuhu.